Dokunduğu hayatları güzelleştiren Oriflame, Hülya Aksu Düzgün'le İpek Yolu programını sunar. İpek Yolu. Geldiğiniz öğle sonrasında yine birlikteyiz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Yavaş yavaş tatil yaklaşıyor. Haftanın yoğun günlerini geride bırakıyoruz. Biraz daha yoğun başlıyor. Sona doğru şöyle biraz dinleniyor gibi oluyoruz ama son gün hakikaten işleri toparlamak için ayrı bir yoğunluk oluyor. Cuma, cumartesi yarım gün çalışanlar yoğunlar. Allah kolaylık versin herkese. Ana kumanda masamızda Erdem bizimle. Ben Hülya. Saat boyunca bize ayrılan süre boyunca biliyorsunuz biz yayıncıların saati tam saat değil, haberlerden sonra başlayan ve bir sonraki haberlere kadar devam eden saat boyunca sizinleyiz. Yine Oriflame sponsorluğunda buluştuk. Bir dinleyicimize yine Oriflame'den bir hediye vereceğiz. Bu hediye yumuşacık elleriniz olsun, ipek pürüzsüzlüğünde bir teniniz olsun diye çok keyifli bir el kremi. Dün Zeynep Hanım kazanmıştı. Bugün acaba kim kazanacak birlikte göreceğiz. Soruyoruz efendim size şu anda elimizde bulunan katalogda. Silk Beauty kremin, el kreminin fiyatı 12 lira 90 kuruş mu, 7 lira 90 kuruş mu? Ürünün fiyatını doğru tahmin eden bir dinleyicimiz bu ürüne sahip olacak. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr posta adresimiz. Buradan cevaplarınızı bekliyoruz. Ayrıca cep telefonlarınızdan TGRT FM yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra cevabı, isminizi, soy isminizi, telefon ve adresinizi 3929'a gönderebilirsiniz. Her üç GSM operatöründen sadece 80 kuruşa mesajınız elimizde olacak. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatından ve o dönemden bahsedeceğiz. Biz tarih kitaplarında hep yükseliş dönemi olarak okuduk. Osmanlı en parlak dönemi olarak değerlendirildi. Hem savaşlardaki başarı hem Kanuni'nin adına yakışan adaletli yönetimiyle imparatorluğun hakikaten bir imparatorluk olduğunu fark ettiği bir dönem desek doğru der miyiz?
Doğrudur. Avrupalılar da bundan dolayı zaten bizim Kanuni Sultan Süleyman dediğimiz padişaha Muhteşem Süleyman, Le Soliman Magnificent adını vermişler. Ve hakikaten Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da da fevkalade popüler olmuş bir padişahtır. Hakkında romanlar, piyesler yazılmıştır. Yabancı seyyahlardan kendisinden bahsetmeyen kimse neredeyse yok gibidir. Dediğiniz gibi, işaret ettiğiniz gibi Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'nin en parlak, en ihtişamlı devrine mührünü vurmuş bir padişahtır. Bununla tabii kendi kabiliyetleri, yüksek muvaffakiyetlerinin rolü olduğu kadar 46 sene gibi en uzun müddet tahta kalmasının da rolü büyüktür.
İstikrar, evet, huzur getirmiş, evet, barış getirmiş, ticarette kar getirmiş, sınırlarda genişleme getirmiş. Bir de tabii herhalde bir ivme yakalanıyor. Hani bir yöneticinin bir şirketin başına geçip orada kim nedir, ne iş yapar, hani çaycıyı bile tanımak lazım bir, doğru, şirkette. Tanıyıp kimi nasıl kullanabileceğini, nerelerde değerlendirebileceğini öğrendikten sonra bir ivme kazanır ya ve devam eder bu. Hani sık sık eleman değiştiren, sık sık yönetici değiştiren şirketlerde pek istikrar bulunmaz. Herhalde ona benzetmek yanlış,
tabii,
değil.
Tabii, bir de şöyle bir durum var. Kanuni Sultan Süleyman dünyanın değiştiği bir devirde geldi. Yani artık her ne kadar 1453 Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başıdır deniyorsa da böyle bir senede olmuyor elbette. Uzun süren bir periyottur. Bu periyodun, yani Yeni Çağ'ın başlarında bizde Kanuni Sultan Süleyman gibi bir padişahın olması büyük bir nimet olmuştur. Bütün dünya değişirken o devirde başında büyük hükümdar olan devletler bundan sonra hayatiyetini gelişerek devam ettirmiş. Olmayanlar yıkılmıştır. İspanya gibi, Portekiz gibi geri kalmışlardır. Ama Almanya gibi Şarken, Henry Tudor gibi İngiltere hükümdarları bu memleketini ileriye taşımış. Aynı şeyi Kanuni Sultan Süleyman için de söylemek mümkün. Mesela en basit bir misal, mektep kitaplarında bize çok kötü bir şey olarak öğretilen kapitülasyonlar, hatta yani çok insanı, ismi bile ürküten bir müessese vardır. Bu kapitülasyonlar, evet, çok eskidir. Yani yabancı devletlerin vatandaşı olan tüccara bir takım imtiyazlar tanımak demektir. Bu imtiyazlar ticari imtiyaz olabilir, gümrük imtiyazı olabilir, hukuki imtiyazlar da olabilir. Yani bir itiraf çıktığı zaman Osmanlı Mahkemesi'ne değil de bunlar kendi konsoloshanelerine giderler. Bu imtiyazlar öteden beri vardır. Bizanslar zamandan beri var. Yavuz Sultan Selim'de, Fatih Sultan Mehmet'te.
İslamiyet'le de ilgisi var ama zannediyorum, değil mi?
İslamiyet, şimdi yabancı, şöyle, ecnebi teba kendi memleketinize geldiği zaman izinle geliyor. Ve onun bir ayrı statüsü vardır. Yani siz onların bir kere adli işlerine bakamazsınız. Yani o kendi
anlamayacağınız
için. Anlamazsınız. Onun din, bir de din hürriyetiyle alakalıdır. İslamiyet bütün diğer din mensuplarına bir imtiyaz tanıyor. Yani kendi dinlerine göre yaşama imtiyazı tanıyor. Nasıl Müslüman kendi dinine göre yaşayabilecekse, Hristiyan, o Yahudisi ve diğer din mensupları da kendi dinlerine göre yaşayacaktır. O zamanlar hukuk dinden ayrı değildir. Dinin bir parçasıdır. Dolayısıyla bir insanın kendi hukukuna uyması demek, kendi dininin ne uyması, hmm, demektir. Bir evlenme, boşanma, miras, bunların hepsi kendi dinlerinde hükümleri var. Ondan dolayı serbest bırakmayı emrediyor din, İslamiyet. Osmanlılar da buna riayet etmiş. Hem kendi ülkesindeki gayrimüslimlere, hem de yabancı, ecnebi devlet vatandaşı gayrimüslimlere bu imtiyazı tanımış. Ha, diyeceksiniz ki herkes tanır mı? Tanımadığını tarih bize gösteriyor. Avrupa'da en medeni bilinen ülkelerde bile, bırakın Müslümanları, Yahudiler, bırakınız Yahudileri, kendi dinlerinin diğer mezhepleri. Hı hı. Mesela Fransa'da Protestanlar, İngiltere'de Protestanlar ve Katolikler, Almanya'da Katolikler. Bunların yaşama hakkı bile yoktur. Bırakınız imtiyaz şu bu. Yani o dinini anlatarak, yani ben Katolik'im, Protestan'ım diyerek o memlekette yaşaması mümkün değildir. Hal böyle olunca Osmanlı ülkesindeki vaziyet fevkalade ileridir. Şimdi bu devrede Kanuni Sultan Süleyman bu öteden beri var ola gelen imtiyazları bir ciddi anayasal zemine oturtturmuş. Bütün, önce Fransa, ardından bütün yabancı devletlere bir takım imtiyazlar tanımış. Bu imtiyazları tanımasından dolayı Kanuni Sultan Süleyman tenkit edilir. Çünkü bu imtiyazlar sonradan bizim gerilediğimiz, zayıfladığımız zamanlarda bizim başımıza bela olmuştur.
Aleyhimize kullanılmış. Aleyhimize ama kullanmıştır. Burada asıl olan galiba gücün kaybedilmesiyle, tabii, tabii, ortaya çıkan.
Tabii, güç kaybedilince tersine dönmüş. İki tarafı keskin bir bıçak yani. Şimdi bu imtiyazlar o zaman Osmanlı Devleti'nin menfaatine olarak.
Ne der kapitülasyonlar?
Kapitülasyonlar şu der. Yani Osmanlı ülkesine gelen tüccar, yabancı bir adam mesela şu kadar gümrük ödeyecekse ondan daha düşük gümrük öder. Türkiye'den götüreceği mallara da normal buralı olmayan birinin yurt dışında ödeyeceği gümrükten daha az bir gümrük öder. Kendi konsoloslukları olur, temsilcilikleri olur istedikleri şehirde.
Bu, bunun bu zemini dayanarak Türkiye'de sanayileşmenin geri kaldığını, Türkiye'de kendi üretimimizin geri kaldığını, ticaretin zayıfladığını iddia ederler. Doğru mudur?
Bunlar alakası yok onun. O başka sebeplerle geri kalmış. Bu da ona, dediğim gibi biraz evvel, güç olmasa kapitülasyona zarar verir. Yani eğer sizin gücünüz yoksa sanayileşemezsiniz. Sanayileşemediğiniz zaman normalde sizin menfaatiniz olan kapitülasyonlar aleyhiniz olur. Sanayiniz yoktur. Ucuz ham maddeniz yurt dışına satılır. Dışarıdan sanayi ürünleri alırsınız.
Mamul
ve bunlar da herkese düşük gümrüklerle alındığı için memleketteki üretim zayıflar. Ama bu doğrudan bunlar alakalı değil. Ya yani bu başka sebeplerle alakalı kapitülasyonlar ona menfi netice doğuruyor. Ama yapıldığı zaman Osmanlı Devleti için fevkalade parlak neticeler doğurmuştur. Bir kere Kanuni Sultan Süleyman bu imtiyazları önce Fransızlara tanıyarak Avrupalıları birbirine düşürmüştür.
Her zaman aslında Kanuni Sultan Süleyman'ın bu özelliğini özellikle Fransa ile yakınlaşmasını bir galiba parantezle değerlendirmek lazım. Fransa'yı neden bu kadar kendine yakın görmüş?
Bu tamamen bir tesadüf. O zaman Kanuni Sultan Süleyman'ın bir ideali, bir ülküsü, bir mefkûresi vardır. Bunu iyi bilmek lazım. Bu bütün Osmanlı padişahlarında Osmanlı Devleti'nin olan bir mefkûre. O da şudur. İlahi Kelimetullah. Allah'ın isminin her yere yayılması. Buna Avrupalılar gaza ruhu demişler. Ve pek çok Avrupalı tarihçi, başta Paul Wittek, Osmanlı Devleti'nin kısa bir zamanda güçlenerek büyük bir imparatorluk olmasını bu gaza ruhunun verdiği ivmeye, motivasyona bağlamaktadır. Şimdi bu İlahi Kelimetullah'ın mündemiş olduğu, içine aldığı unsurlardan birisi de Roma'nın fethidir. Yani Roma, Hristiyanlığın kalbidir. Roma'yı fethederseniz bütün Hristiyan dünyasına nüfuzunuz olur. Yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. Hristiyanları Müslüman yapmak, topraklarını fethetmek, mallarını ganimet almak, bunun için savaş yapılmamıştır. Onlara İslamiyet'i duyurmak, tanıtmak. Çünkü İslamiyet bütün Müslümanlara bu mükellefiyeti yükler. Bunu en iyi, en mücessem tatbik edenler Osmanlılar olmuştur. Osmanlılar kadar, ilk Müslümanlar hariç bu işe bu kadar ehemmiyet veren, bu kadar ciddi alan devlet yoktur. Şahsi Selahaddin Eyyubi gibi, Babür Şah gibi, Gazneli Mahmut gibi hükümdarlar vardır ama bir devletin anayasası oluşu Osmanlılara mahsustur. Hiçbir devlette yok bu. Şimdi Roma Hristiyanlığın kalbidir. Bu kalbin fethedilmesi lazımdır. Fatih Sultan Mehmet burayı güneyden almak istemişti. Beceremedi. Kanuni Sultan Süleyman kuzeyden almak istemiştir. Bunun için Avrupa'nın kalbi değilse bile can damarının geçtiği Viyana'yı almak istemiştir. Önce Viyana, Viyana'dan Roma. Viyana onun nihai hedefi değildi. Buralara hakim olan ise Almanlardır. Alman imparatorlarıdır. Hı hı. O zaman Kanuni Sultan Süleyman'ın rakibi Alman imparatorudur. Fransız kralı değildir. O zaman Fransa kralı ile Alman imparatorunun ihtilafı var. O zaman bundan yararlanarak
besleyecekti mi?
Evet. Tersi de olabilirdi. Eğer Roma'ya hakim olan Fransız kralı olsaydı bu sefer Kanuni Sultan Süleyman Alman imparatoruna yanaşırdı. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman İngiliz kralına da yanaşmıştır. Ondan da ittifak kurmuştur. Bu ittifak sonradan semeresini verecektir ama meşhur 8. Henry ile bir iyi anlaşma, iyi münasebetleri vardır diyelim. İttifak demeyelim de iyi münasebetleri vardır. Dolayısıyla Fransa'nın seçilmesinin sebebi budur. Araya tefrika sokmak. Bu Osmanlıların siyasetidir. Bunu en çok kullanan padişahlardan biri Kanuni Sultan Süleyman ise diğeri Sultan Abdülhamit'tir. Araya birbirlerini düşürmek. Şimdi bir de şunu hiç unutmamak lazım. Keşiflerle ticaret yolları değişmiştir artık. İnsanlar güney, ümit burnunu bulmuş Afrika'nın güneyine. Artık oradan gidiyorlar Hindistan'a. Sizin topraklarınız karayolu ehemmiyetini kaybetmiş. İpek yolu dediğiniz o çok parlak ticaret yolları eski parlaklığını kaybetmiş. Bunlar sizden geçiyor. Sizden geçmesi demek sizin gümrük başta olmak üzere pek çok menfaat elde etmeniz demek.
Kontrol anlamına geliyor her şeyden.
Dünya ticareti. Amerika şimdi mesela Irak'a geliyor. Irak'ın petrolünü alıp götürmek için gelmiyor. Amerika'nın petrolü var. Petrolün nereye gittiğini bilmek istiyorum. Yani musluğun başında olmak istiyor. Derdi o onun. Yani enerji kaynaklarını kontrol ediyor. Osmanlı da ticareti kontrol etmek istiyor. Bu elden çıkınca o zaman bir kapitülasyonlar tanıyarak tüccara bu ticaretin gene kendi ülkesine kaymasını, en azından yeni yolların bulunmasıyla kaybettiği avantajı tekrar yakalamak istiyor. Şimdi bunu niye anlattım bu kadar teferruatlı malumatı? Kanuni Sultan Süleyman'ın bu geçiş devresinde ne kadar uyanık, ne kadar zeki, ne kadar hadiseleri analiz edip, öngörüp duruma en kolay şekilde vaziyet etmesi. İşte devlet adamı demek budur. Bunlar insanların hanelerine artı olarak yazılıyor. İşte Kanuni Sultan Süleyman'ı muhteşem yapan da budur. Bunu görmüş, hemen o tanıdığı imtiyazlarla, kapitülasyonlarla Osmanlı Devleti'nin ticaretine bir ivme kazandırmış. Ve bu sermayeyi Osmanlı Devleti yıkılana kadar yemiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın kurduğu devlet pek çok zaaflarıyla ondan 350 sene sonra daha yaşamıştır. Ve her zaman yıkılana kadar dünyanın büyük devlet, 5 büyük devletinden birisi olmuştur. Bunda Kanuni Sultan Süleyman'ın rolü büyüktür. Ben her zaman söylüyorum Osmanlı padişahlarının her birinin bir vasfı var. 36 tanesi birbirinin aynısı değil. Bunların içinden 10-15 tanesi deha sahibi, tarihte emsali olmayan hükümdarlardır. Bunların her biri bir şeyle ön plana çıkmıştır. Mesela Sultan Abdülhamit diplomatlığıyla ön plana çıkmıştır. Yavuz Sultan Selim askerliğiyle, Kanuni Sultan Süleyman devlet adamlığıyla, Fatih Sultan Mehmet hepsiyle. İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın önde gelen vasfı devlet adamlığıdır. Ama askerliği de bundan geri kalmaz. Sanatkarlığı da bundan geri kalmaz. Ama önde gelen vasfı daha iyi devlet adamlıdır. Şimdi onun için Türkler bunu iyi analiz etmişler ve Kanuni Sultan Süleyman demişler. Buradaki Kanuni'ye hemen Kanuni Sultan Süleyman'ın kanun yapmasından dolayı bu ismin verildiği düşünülüyor. Bu doğrudur ama eksiktir. Kanuni Sultan Süleyman'dan önceki ve sonraki padişahlar da kanunu yapmış. Hem de ondan çok belki kanun yapmış. Ondan daha meşhur kanunlar yapmışlar. Hiçbirisi Kanuni diye anılmamışlar. Fatih Sultan Mehmet'in kanunnamesi çok meşhurdur. Kanuni Sultan Süleyman'a bu vasfını veren hukuka, kanunlara, geleneklere, dine, teşrifata, protokole olan aşırı derecede bağlılığı, sadakati, bunlara riayetteki titizliğidir.
Bunu farklı kaynaklar da aynı şekilde doğruluyor. Hem kendi giyim kuşamı yaşamıyla hem kendi koyduğu kanunların en yakınlarındakilerin bile uymasını sağlayacak titizliğiyle hakikaten kanuni sıfatını hak etmiş.
Bizzat kendisi. Bunun çok örnekleri var. Birkaç tanesini anlatalım. Belgrad seferinde askerler ekinleri çiğniyor. Sırp köylüleri padişahı bekliyorlar. Önüne çıkıyorlar. Yoldan geçecek padişah. Belli zaten padişahın kim olduğu. Şikayet ediyorlar. Eğer diyorlar bizim zararımızı ödemezseniz biz sizi şikayet ederiz. Kanuni'nin hoşuna gidiyor bu söz. Kime şikayet edersiniz diyor. Bu arada antır parantez söyleyeyim. Kanuni Sultan Süleyman diğer Osmanlı padişahları gibi Tebas'ın dillerini bilirdi. Sırpça bilirdi. Saraydaki cariyelerden öğrendiği tahmin ediliyor. Kime şikayet edersiniz diye soruyor. Yani ben padişahım. Padişah kime şikayet ediyorum? Kanuna şikayet ederiz diyorlar.
Kanuna. Yani kendi koyduğu kanuna.
Yani bundan memnun oldum diyor Kanuni Sultan. Bunu anlattıktan sonra Tebam'ın diyor bu hassasiyetine ben çok memnun oldum diyor.
Bu bir güven tabii.
Tabii. Yani kanun. Çünkü kanunlar büyük bir titizlikle tatbik ediliyor. Bir başka misal. Mısır fethedilmiş malum Yavuz Sultan Selim zamanında. Çok güçlü bir vali var orada Hüsrev Paşa isminde. Her sene Mısır vergisini topluyor. Mısır vergisi ne demek? Şimdi Mısır'da gümrükler var, madenler var, tuzlalar var. Bunların beşte biri devlet hazinesine alınır. Ayrıca ekilip biçilen arazinin onda biri veya yirmide biri duruma göre arazi kirası olarak alınır. Şimdi her sene bunun bir kısmı Mısır'da harcanır. Osmanlı sistemi budur. Hı hı. Kalanı merkeze gönderilir, kalırsa.
Ama önce o bölgeye görülmez. Mamur edilmesi tabii. için, o bölgedeki tabii. hayatın devam etmesi
tabii.
için kullanılır.
Oraya harcanır. Bütün sistem budur. Onun için mesela pek çok Osmanlı vilayeti 5 kuruş göndermez merkeze. Hatta bazılarına Hicaz gibi takviye yapılır. Şimdi Mısır vergisi her seneki gibi geliyor. Bakıyorlar ki Mısır vergisi geçen senekine nispetle çok fazla. Dikkati değer bir fazlalık var. Hemen bir yazı yazılıyor hüküm Hüsrev Paşa'ya. Mısır irsaliyesi vergisi geçen seneye nispetle bariz şekilde farklı. Bu farkın sebebi nedir?
Yani eksikliği değil fazlalığı
soruyorlar. Valinin cevabı. Geçen sene yaptığımız kanallar bu sene faaliyete geçti. 4 ürün aldık bir senede. Ondan dolayı arazi vergisi. Her üründen onda bir alınıyor. Arazi vergisi arttı. Bu fazlalığın sebebi budur diyor. Kani olmuyor padişah. Bir teftiş heyeti gönderiyor Mısır'a. Müfettiş heyeti. Müfettiş heyeti bir rapor hazırlıyorlar. Diyorlar ki evet valinin dediği doğrudur. Mahsuldeki artmadan dolayı vergi böyle.
Acaba halka bir zulüm mü
için,
var?
Onu
öğrenmek
tabii,
istiyor.
Vali zulmeder halka. Halk nereden tam Mısır'da adını kime bağıracak zavallı insanlar? Yeni de fethedilmiş yerler. Gene kani olmuyor padişah. Fazlalığı hazineden alıyor. Geçen seneden kimden fazlalığı? Mısır'a geri gönderiyor. Kanal, su ve buna benzer bir takım nafa, bayındırlık hizmetleri için harcanmasını emrediyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde emsali yoktur. Bu çok meşhur bir hadisedir. Bu Mısır Risaliyesi hadisesi. Yani tarihte görülmemiş bir hadisedir. Başka hiçbir memlekette yoktur. Eksik olsa sorarlar da fazla olsa sorar mı adam? Sevinir yani.
Evet. Daha çok gönder diye de adam gönderir üstüne.
Yani bu örnekler Kanuni Sultan Süleyman'ı tanımaya yardımcı oluyor. Bir başka misal. Cerbe zaferi kazanılmış. İtalyanlar, İspanyollar, İtalyanlar armada yenilmiş. Cerbe adası fethedilmiş düşünün. Tunus'un açığında bir ada. Kazanan Piyale Paşa. Piyale Paşa değil o zaman. Kaptanı Derya. Gelmiş. Demişler ki vezirler. Efendim demişler. Piyale Paşa çok büyük bir zafer kazandı. Yani başka dünyada olsa bu adamı yani yere göğe koymazlar. Buna paşalık verelim. Vezirlik rütbesi verelim. Padişah diyor ki daha beyler beyi olalı 2 sene olmamış. Çok çabuk vezirliğe atlamak doğru değildir. Kanunu kadime muhaliftir. Onun için diyor veziri yapamayız diyor.
Bekleyecek.
Evet. Ama bir mükafat da vermek lazım. Şu kadar para verelim diyor mükafat. Ama yetmez herkese veriyorsunuz. Damat yapalım saraya diyorlar. ve torunuyla evlendiriyor. Piyale Paşa. Sonra Paşa olmuştur Piyale Paşa. Hı. Yani şimdi istese paşa da kim ola diyebilir ki ya sen niye paşa yaptın? Haksızlık.
Hatta tam tersi torunuyla evlendirmeden önce bir paşa yapar.
Paşa yapar sonra yani iltimas yok diyor yani. Aynı şey Turgut Reis için de söylenir. Turgut Paşa için. Yani bu hassasiyeti, bunun örnekleri çoktur. Bu hassasiyetleri hatta kendisinin kanunlara uymasındaki bir hassasiyeti var. Onu da bir ara vereceğiz. Yani.
Evet, ondan sonra hemen atalım. Sonra anlatalım efendim. Kısa bir aradan sonra buradayız. Dokunduğu hayatları güzelleştiren Oriflame'in sunduğu İpek Yolu reklamlardan sonra devam edecek. Dokunduğu hayatları güzelleştiren Oriflame'in sunduğu İpek Yolu devam ediyor. Doktor Ekrem Buğra II ile Kanuni Sultan Süleyman'ı, o dönemi ve kişiliğini konuşuyoruz. Enteresan örnekler var. Bunlar tabii Kanuni Sultan Süleyman'ı daha iyi anlamamızı da sağlayacak.
Tabii anekdotlar, hatıralar doğru olmak kaydıyla, uydurma olmamak kaydıyla bir insanı tanımaya çok yardımcı olur. Hadiseler hakkında nasıl reaksiyon vermiş, bunu bilmek lazım. Kanuni Sultan Süleyman hakkında en çok anekdotun bulunduğu padişahlardan birisidir.
Uzun süre
başta kaldığı için. Ve şimdi bir de şöyle bir hadise var. Osmanlı tarih yazıcılığı bize sonraları şey bırakmış, eser bırakmış. Yani en eski Osmanlı tarihçileri 15. asırdan kalmadır. Halbuki Osmanlı Devleti'nin kurulması 14. asır. 150 sene var. Tabii bu tarihçiler büyük bir gayret sarf ederek yaşlı kimselerden duyduklarını kayıtları almışlar. Bizim bir talihsizliğimiz var. İlk 100 yılın arşiv kayıtları elimizde değildir. Yani Ankara Harbi'nden sonra Emir Timur'un askerleri Bursa'yı yaktıkları için Osmanlı arşivi yanmıştır. Onun için ilk 100 yıla ait vesikalar elimizde değil. En eski vesika Sultan II. Murat'a aittir. Fatih Sultan Mehmet'in babası. Ondan dolayı bizim ilk devre ait tarihi bilgilerimiz zayıftır. Ama artık Fatih'ten itibaren Osmanlı tarih yazıcılığı bir ciddi bir şey kazanmıştır, hareket kazanmıştır. Ve Kanuni Sultan Süleyman devri de oldukça iyi tasvir edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman devri ile alakalı mesela çok fazla muğlaklık, örtülülük, müpemiyet mevcut değildir. Evet, biraz ondan kaynaklanıyor.
Tabii tarihle ilgili notlar düşüldüğünde özellikle bir dönemden sonra kadınların bu tarihe dahil olduğu sadece çekici birer obje olarak değil yönetici olarak da dahil olduğunu görüyoruz. Hürrem de Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatında önemli bir nokta ve bir zaaf noktası gibi addediliyor. Hep işte gördün mü bak Kanuni Sultan Süleyman'ın hakkı veriliyor koskoca Kanuni ama Hürrem parmağında oynatmış.
Evet. Şimdi Osmanlı Sarayı'nda kadın parmağı iddiası daha eskilere dayanır. Yıldırım Sultan Beyazıt Sırp Kralı'nın kızıyla evlenmiş. Bu kadının padişah üzerinde çok etkili olduğunu tarihçiler söylüyor ama şimdi tarihçilerde de subjektif yanların olduğunu inkar etmemek lazım. Tarihçi eğer bir mevzu hakkında bir peşin hüküm sahibi ise veya menfi bir kanaat sahibi ise veya bir kliğin adamıysa o şekilde konuşabiliyor. Yani Sırp kralıyla evlenmesini tasvip etmeyen bir grup vardı sarayda. Bu gruba mensup olanlar padişahı çok kınamışlardır. Aynı şekilde Kanuni Sultan Süleyman zamanında da insanlar Hürrem ve tarafındakiler ve karşısındakiler olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Hürrem ve tarafındakiler bir tarafa ama Hürrem'in karşısında olanlar Hürrem Sultan'a çok acımasızca yaklaşmışlardır.
Bunları hak edecek malzemeler vermiş mi acaba? Özellikle başlangıç noktasında hırçınlıkları, haremi birbirine katması vesaire. Sanki tarihçiler bunda hemfikir gibi.
Şimdi Hürrem Sultan saraya girdiğinde küçük bir cariyeydi. 12 yaşlarındaydı. Hatta daha evvel padişah Manisa'dayken alındığı söyleniyor. Yani saraya geldiği bile kati değil. Sarayda terbiye edilmiş, yetiştirilmiş. Serkeşliğine dair fazla bir bilgi yok. tam tersine fevkalade sevimli bir kız olduğu söyleniyor. Yani yüzü güzel değildi. Zaten resimleri var. Fakat fevkalade sevimliydi. Sevimli bir insan öyle garip hareketler yapmaz. Dizide yani bu şeye dikkat etmek lazım. Bu verilen imaja şeylerde, kitaplarda falan verilen imaj öyle serkeş bir kız değil. Ama şu olmuş. Padişahı kendini sevdirmiş. Kocası kendisini seven kadınlar hasımların oklarına hedef olurlar. Kıskançlık oklarına hedef olurlar. Elbette çok kişi Hürrem Sultan'ı kıskanmış. En başta padişahın diğer hanımı Mahidevran. Mahidevran'ın Hürrem Sultan'a sataştığı, hatta şeye seyyahlara inanırsanız saç saça baş başa kavga ettiği söyleniyor. Ama ben haremdeki bir hanımın böyle saç saça baş başa kavga ettiğine inanmıyorum. Çünkü onlara verilen terbiye buna müsait değildir. Yani onlar hasımlıklarını, beğenmelerini ve beğenmemelerini bile farklı saklamaya veya farklı göstermeye elverişli şahsiyetlerdir. Mahidevran bir talihsizliğe uğramış. Yani padişahın gözdesiyken gözden düşmüş, yerini Hürrem'e bırakmış. Elbette Hürrem'i sevmemesi, ona muhalif olması çok tabii karşılanabilir. Şimdi padişahın Hürrem'in kontrolüne girmesine gelince bazı tarihçiler bunu söylüyorlar. Ben buna ihtimal veremiyorum. Kanuni Sultan Süleyman çok kuvvetli bir karakter. Yani protokole uymakta fevkalade titiz, fevkalade dikkatli. İcabı da kendini limite edebilen bir padişah. Bir gün Rüstem Paşa sadrazamken sevgili damadı su getiriyor İstanbul'a malum. Bir gün padişah Belgrad Ormanı'nda ava giderken bir mimar görüyor orada su bentlerini yapan. Rumlu bir mimar. Mimara diyor ki işte su bentleri nereden geçiyor? Şuradan geçiyor, buradan geçiyor. Padişah ona talimatlar veriyor ve ilave su bentleri yapmasını istiyor. Bundan sonra bir duyuyor ki padişah Rum mimar hapse atılmış. Kim atmış hapse? Rüstem Paşa. Damat sadrazam. Çağırmış Rüstem Paşa'yı. Böyle böyle bir Rum mimarı diyor hapse atmışsınız. Sebep nedir? Padişahım diyor o Rum mimar kendi kafasına göre yeni yeni kanallar inşasına girişti. Bütçede bunun karşılığı yok. Takdir edersiniz ki böyle bir şey bizim yapmamız mümkün değil. Kafasından da böyle bir şey yapamaz. Bunun sorumlusu benim. Bana sorması lazımdır. Bana sormadan hiçbir şey yapılmaz bu memlekette. Ben padişahın sadrazamıyım, vekili hasıyım diyor. Yani padişah siz böyle yaptınız demiyor ama nezaketen. Ondan dolayı hapse attım diyor. Padişah haklısın, doğru yapmışsın diyor. Fakat acı adam diyor bir hata yapmış. Adamı ıtlak et, bildiğin gibi davran diyor. Adamı serbest bırak diyor. Ya bakın orada bile demiyor. Hayır ben emri ben verdim. Hı-hı. Ben böyle istiyorum
ben
demiyor.
Ben varken sen çünkü kimsin demiyor.
Çünkü yani Osmanlı geleneğinde devleti padişah değil sadrazam idare eder. O yönetir. Padişah hükümet olmaz. Hı-hı. Beğenmiyorsa alır vazifeden başkasını getirir. Başkasını. Ama kendisi bakın bu kadar kendini limite eden, bu kadar kontrollü bir padişah Hürrem Sultan'ın şeyine girip
ama
de.
Ama aşk başka bir şey.
Aşk başka
yani
bir şey
ama orada başka bir yüzü var insanların. Yani ne bileyim şimdi böyle ben çok kerli ferli insanların aşık olunca başka türlü olduklarını hep
efendim,
görüyoruz.
Aşkın ne olduğunu, aşkın ne olduğunu da çok farklı değerlendiriyor. Aşk bir erkek için zaaftır. Çok nadir ele geçer. Bu bir zaaftır. Yani aşkı umumiyetle aşırı şehvet yoğunluğu olarak tarif ediyorlar. Bir padişahta bunun söz konusu olmayacağına göre padişahın ben öyle körü körüne aşık olduğunu zannetmiyorum. Öyle bile olsa bir padişah için bu bir zaaftır. Bir kadına aşık olmak, sevmek başkadır. Ama yani aşk demek biliyorsunuz sevginin ifratıdır, aşırısıdır. Bu insan bunu ben Kanuni Sultan Süleyman gibi bir padişaha yakıştıramıyorum. Bu bir aşk değil ama şiddetli bir sevgi. Bunu inkar edemeyiz. Ama sevgi padişahın gözünün için köresin. Kanuni Sultan Süleyman benim anladığım kadarıyla icraatı yapıyordu. Ve bunun Hürrem'in üzerine atılmasından da memnun oluyordu. Çünkü padişahı doğrudan hedef almak memlekette çok büyük onulmaz yaralar açar. Her zaman padişahlar, hükümdarlar, krallar, şirketlerde müdürler, neyse başkanlar
bir kötü adama ihtiyaç
bir kötü
var.
Adam bulurlar. Ben Ürdün'de doktor yaparken bir vergi falan koyulacağı zaman veya menfi bir icraat yapılacağı zaman kral yurt dışına seyahate giderdi. Bak derdim gene bir şey konulacak, bir kanun çıkıyor derdim. Hakikaten iki gün sonra duyardık ki bir vergi konmuş, bilmem ne olmuş. Onu tabii Prens Hasan açıklardı. Yerine onu vekil bırakıyordu kardeşini. Yes. Herkes derdi ki ah kralımız gitti. Bak Prens Hasan'a kaldık neler yapıyor. Onun için Prens Hasan'ı kimse sevmezdi. Hani ben anlardım vaziyeti. Bu böyledir bu adet. Yani bir takım insanların hoşuna gitmeyecek icraatları padişah Hürrem Sultan'ın üzerine atarak veya sadrazamın üzerine atarak ister istemez. Yani bunu, bu kaçınılmazdır. Bunun yanlış olduğunu söylemiyorum. Böyle gerekiyor. Bir politikadır. Böyle olmuş. Peki Hürrem Sultan hiç mi yanlış? Yapmış olabilir Hürrem Sultan. Bir insan netice itibariyle oğlunun padişah olmasını istemiş. Her anne bunu ister. Ama padişah için tutup da
ama başka bir çocuğu öldürmek ki iddialar arasında
ama,
olduğu için söylüyorum.
Ama neticede onun oğlu da öldü. Bayezid de isyan etti. Bayezid de padişah öldürdü. Yani Hürrem'in oğlu diye gözünün yaşına bakmadı.
Çok sevseydi diyorsunuz.
Yani öyle değil. Öyle değil. Yani o Mustafa'nın ölümü, Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi anlatıldığı gibi bir komplo olamaz. Ha, Hürrem bundan memnun olmuş olabilir. O ayrı bir şey.
Ekmeğine yağ sürmüş olabilir diyorsunuz.
Olabilir. Neticede insandır bu, melek değil ki yani. Sevinmiş olabilir. Ama ben o komplonun içinde olduğunu ihtimal vermiyorum. Çünkü Mustafa'nın hataları vardı. Mustafa padişahlığa layık birisi değildi. Çok cangaver, çok iyi olabilir. Sabırsız idi. Nerede ne konuşacağını, kime güveneceğini bilmiyordu. Ve tahtı bundan dolayı kaybetti. Aklı başında davransaydı kimse ona bir şey yapamazdı.
Kanuni evlat acısı açısından zor bir...
Ya kaç çocuğu vefat etti. Evet. Kaç çocuğu vefat etti. Şehzade Mahmut, Şehzade Mehmet. Ondan sonra Şehzade Cihangir, Şehzade Bayi, Şehzade... 5 oğlu vefat etti. 2 çocuğu hayatta kaldı kendisinden, evet, sonra. Bir kız, bir oğlan. Kızını da çok severdi. Değişik bir padişah Kanuni Sultan Süleyman. Şiir yazacak kadar romantik. İnsanlara aşırı bağlanacak kadar romantik. Makbul İbrahim Paşa'ya bağlılığı da, evet, öyledir. Yani o çocukluk arkadaşına neredeyse aşk derecesine bağlanmış.
Vefa duygusu mu demek lazım?
Vefa da var. Bazı insanlar çabuk bağlanabiliyor insanlara. Yani az bir iyiliğine çabuk bağlanır. Bu bir mizaç hususiyetidir. Kanuni Sultan Süleyman'da bu var. Onda şüphe yok. Gerek Makbul İbrahim Paşa, gerek Hürrem Paşa figürü bunu gösteriyor. Evet, ama ben Hürrem Sultan için çizilen menfi tablonun çok da doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü Hürrem Sultan asi, serkeş bir kız değildi. Dini bütün bir hanımefendiydi. Yaptırdığı camilerin imaretten haddi hesabı yoktur. Aksaray'da var. Efendim, Mekke Medine'de imareti var. Çok Meriç'te köprüsü var. Haseki Hastanesi'ni yaptırmış. O günden bugüne binlerce, milyonlarca insan oradan tedavi görüyor ve her birinin sevabı Hürrem Haseki'ye gidiyor ki Hürrem Sultan'ın varsa günahı affolunmuştur. Bir, hadi diyeceksiniz hayır hasenatı yapar. Yani ama çok zeki bir hanımdı. Güzel şiirleri vardır. El yazısı fevkalade muntazamdır. Düz yazısı güzeldir. Hatasız mektup yazabilmektedir. Kocası seferdeyken İstanbul'da olup bitenleri neredeyse bir siyaset advisor'ı, danışmanı gibi padişaha yazabilmektedir. Bu her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünü bize hatırlatıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın başarısının arkasında da Hürrem Sultan'ı görmek mümkün. Hürrem Sultan için çizilen tablo hasımları, kendisini kıskananlar tarafından çizilmiş veya abartılmış gibi geliyor. Hı hı. Hataları olabilir. Nitekim tarihçiler Kanuni Sultan Süleyman'ın en büyük hatası olarak Hürrem'e olan mecrubiyetini, düşkünlüğünü ve bunun neticesinde Şehzade Mustafa'ya olan sert, aşırı tavrını gösteriyorlar. Bunun dışında mesela Kanuni Sultan Süleyman için çok fazla, hı hı, menfi bir şey anlatılmaz.
Dönem itibariyle de Osmanlı coğrafyasında pek çok olgunluğun denk düştüğünü görüyoruz. Sanatta. Aynı şekilde mimaride. Evet. Halkın huzur bulmasında ve kendini ifade etmesinde tüm bu unsurların herhalde bir araya gelmesi önemli bir formüldür.
Evet, fakat Kanuni Sultan Süleyman 46 yaşına geldiğinde halk diyordu ki çok usandık artık gitse.
Çünkü, sadece 46 yaşına geldi.
46 yıl başta kaldı. Hı. Yani saltanatının sonuna doğru insanlar artık gitse çok uzun sürdü dediler. En iyi hükümdar bile saltanatı uzadığı zaman sıkıcı olabiliyor. Bunu Sultan Abdülhamit söylüyor. Biliyor musunuz bunlar beni neden istemiyor diyor. Bunlar diyor Sultan Süleyman için de bunu söylediler. Beni isterler mi diyor yani.
Ona bile söylediler.
Gitsin soruyor artık. Yani benden usandılar bunlar diyor. Çok uzun sürdü saltanatım diyor.
Şey galiba değişim, hareket, işte dağıtılacak hediyeler vesaire.
Tabii cülüsbaşı alınacak. Bir de yeni padişah demek, yeni klikler, yeni şey demek. Eski padişah alışıyor. Güzel. Yani yeni bir takım ikbal taliplerinin yol açılıyor demektir. Yeni padişah gelirse onun etrafında kimler toplanacak? Yeni ekip. Yeni biraz bir bunlar. Mesela Hollanda kraliçeleri, malum Hollanda 4 nesildir kraliçeler tarafından idare ediliyor. Her biri çok uzun yaşadılar ve her biri belli bir zaman sonra tahttan feragat ettiler. Adelaide Emma etti, Juliana etti, Wilhelmina etti. Şimdi Beatrix başta, şu anda 70 yaşında, oğlu var onun, kız oğlu geçecek, henüz tahta. Ama annesi de, anneannesi de, büyük annesi hep tahttan vazgeçtiler. Çünkü uzun süre kaldı mı ne kadar iyi olursa olsun
toplumda bir...
Evet, bir usanç meydana, evet, getiriyor. Kanuni Sultan Süleyman da benim anladığım kadarıyla bu usancı yaşadı.
Peki son dönemlerden bahsedelim. Mutlaka dünyadaki değişimlerden haberdar ve nasıl bir denge bıraktı olan imparatorluğuna? Hani saltanatı döneminde sonrayı da hesaba katarsak eğer, hani eksik yapılmış olabilecek bir şey var mı? Yani şunu da yapsaydı şimdi başka türlüydük. Hani bu kadarını yapmış, şu adımı da atsaydı diyebileceğimiz bir şeyler
şimdi,
var mı?
Şimdi bunu söylemek mümkün de o zaman olmak lazım. Mesela bana kalsa hiç Macaristan'ı almasaydı. Ama şimdi bu zamandan böyle hariçten gazete okumak kolay değil. Çünkü Macaristan çok masraflı bir vilayetti bizim için. Karından çok zararı oldu. belki Macaristan'ı almasak bu kadar orayı korumak için masraf etmezdik. Ama şimdi bunu söylemek kolay değil.
O zamanki dengeler için belki de gerekliydi.
Macaristan sizin ülkünüzü, idealinizi gerçekleştirmeniz için bir sınır karakoludur. Almanız lazım. Dünya hakimiyeti. Yani ona bakarsanız bugün pragmatik birine söyleseniz Osmanlı'nın Hicaz'a hakim olması da büyük bir yüktür. Çünkü Hicaz masraflı bir eyalettir. Hı hı. Prestij eyaletidir. Yani oraya siz alıp Müslüman halifesiniz yani. Yani onun için bunu söylemek bu zamandan kolay değildir. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ı şunu da yapsaydı, bunu yapmasaydı. Fakat zamanında çok harp oldu. Çok harp insanı usandırdı. Yani nasıl Fatih Sultan Mehmet'i çok sevdiler halk. Fakat sonuna doğru gitsin artık sulh istiyoruz dediler. Oğlu gelince Bayezid'e memnun oldular. Bayezid'in sonuna doğru Yavuz Sultan Selim'e meylettilerse. Kanuni Sultan Süleyman'da da insan harpten usandı.
Bir dalgalanma istiyor evet. Galiba. Halk.
İkinci Selim barışçıydı Sultan II. Selim. Memnun oldu halk yani. Memnun. O zaman tek Kıbrıs ve birkaç ufak tefek fetih vardır. Yani biraz da bu aşırı devamlı harp bu hazineyi çok zorladı. Ve de Kanuni Sultan Süleyman devri Osmanlı Devleti'nin en parlak çağı olduğu halde yıkılmanın da başladığı çağdır. İlk defa bütçe.
Yani zirve ve aşağı
ilk
doğru.
İlk defa bütçe onun zamanında açık verdi. Hı. Yani masraflarınız çok. Ülküleriniz fazla, hayalleriniz çok büyük. Hı. Ama geliriniz belli. Yeni yollar bulunmuş. Artık sizin topraklarınız bir ticaret cazibe merkezi olmaktan çıkmış.
Yavuz Sultan Selim'in mühürlediği hazine.
Yani boşalmamış ama bütçe açık vermesi demek o hazine harcandığı zaman yerine ise konulamayacak demektir. Ve ondan sonra bütçe açığı hep devam etmiştir Osmanlı Devleti'nde. Yani onun için tarihçiler bunu Koçi Bey söylüyor. Diyor ki padişaha yazdığı layihada dedeniz cennet mekanız Kanuni Sultan Süleyman Han diyor. En parlak zamanda ama zeval alametleri de orada başladı. Her kemalin bir zevali vardır diyor. Yani demek ki bu çok fazla harp, çok fazla savaş Osmanlı maliyesini yıprattı. Mesela Celali İsyanları o zaman da başladı düşünün. Halk içinde bu toprak dağıtımından memnun olmayan bir grup teşekkür etti. Düşünün ilk Celali İsyanları Kanuni Sultan Süleyman'da başlıyor.
Ve tabii bastırılması da Kanuni'nin...
Çok zor. Yani çok olmasa... Evet. Olmasa çok daha büyüyecekti. Kanuni Sultan Süleyman çok yıprattı bu. Bir yandan dışla mücadele, bir taraftan İran'la mücadele, bir taraftan Avrupa. Yani Kanuni Sultan Süleyman çok zor bir coğrafyada, çok zor bir zamanda çok büyük zorluklar başardı ama yani dediğim gibi onun zamanı o aşırı, kendisi zaten harp meydanında vefat etti. Efendim biraz otursaydı, barışçı olsaydı, çok fazla savaş yapmasaydı deme lüksümüz de şimdiden var mı? Kolay değil. Bilemiyoruz. Yani o zamanın içinde olmadan şimdiden böyle söylemek doğru değil ama tarihçiler Kanuni Sultan Süleyman'ın çok fazla savaşla meşgul olduğunu, bunun kendi kıymetli devlet adamı sıfatının daha fazla devlet idaresine verseydi daha iyi olurdu. Hazine daha çok diyorlar. Bunu diyenler vardır. Kanuni Sultan Süleyman bir imparatorluk kurmuştur. Bu imparatorluk Fatih Sultan Mehmet'le başlar. Kanuni Sultan Süleyman'la zirve halini alır. Yani artık Kanuni Sultan Süleyman devri hukukuyla, devlet teşkilatıyla, arazi vergisiyle, algısıyla, savaş hukukuyla, her şeyiyle Osmanlı Devleti'nin tam bir mükemmeliyet. Yani Osmanlı Devleti'nin en mükemmel bütünü o hali ne zamandır? Kanuni Sultan Süleyman Devleti.
Şimdi Mimar Sinan'ı da ismini anarak en azından programın sonunda döneme dahil edelim.
Mimar Sinan olmasa ne olurdu? Kanuni Sultan Süleyman efsanevi bir şahsiyet olurdu. Yani hakkında Mimar Sinan onun ismini ölümsüzleştirmiştir. Mimar Sinan yaptığı camilerle, Süleymaniye Camisi'yle ve Kanuni devrinin her yerinde yaptıklarıyla Kanuni devrinin kalıcı eserlerine damgasını vurmuştur. Dolayısıyla Mimar Sinan'ın eserleri aslında Kanuni Sultan Süleyman'ın varlığının, icraatının, büyüklüğünün ve devrinin ihtişamının canlı birer timsali olmuştur.
Orada bir aşk var mı? Yani Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan arasında olduğu iddia.
Bunu söylerler, bunu söylerler. Hatta iki Mihrimahları da o yapmıştır malum. Üsküdar ve
Edirnekabı'da.
Bunların işte ay ve Mihrimah, ay ve güneş demektir. Ayın ve güneşin birbirine aşık olduğu şark mitolojisinde kabul edilir. Ay bir hanım, güneş bir erkektir. Güneş aya aşık olmuştur. Onu yakalamak ister fakat o kaçar. Hiç bu bir
biri
zaman
biri gelir, biri
buluşamazlar.
Gider.
Buluşamazlar. Bu şark mitolojisinde ümitsiz aşkı sembolize eder. Mimar Sinan'ın da Mihrimah Sultan'a aşık olduğu, bundan dolayı bu eserleri meydana getirdiği ve bu aşkı sembolize eden tarzda hareket etti. İşte ters laleleri şu. Yani bunu söyleniyor. Ama bunu kat'i olarak bilmemiz mümkün değil. Bu bir fantazi de olabilir ama yani eski devir kayıtlarında bile Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan olan aşkından bahsediliyor. Yalnız şöyle bir durum da var. Yani Mimar Sinan Mimar Sinan Mihrimah Sultan'a aşık olsaydı Mihrimah Sultan'ı elde etmesi de çok da zor değildi. Vaka bu aşkın başlangıcı eğer onun bir küçük istihkam subaylığı ise belki zor. Henüz rüştünü ispatlamamış bir zamansa ki zannetmiyorum. Mihrimah Camii sonra geç dönem
evet,
yapısıdır.
Eserlerine evet, bakılırsa.
O zaman tabi Mihrimah Sultan'ın evlenme zamanında olsaydı Sinan Ağa'ya kızı verirlerdi yani.
Padişah kızını Sinan Ağa'ya verir miydi?
Verirdi. Verirdi. Çünkü Mimar Sinan hayatta başarılı olmuş bir insandı. Osmanlılar'da başarılı olmak biliyorsunuz liyakatle oluyor. Liyakati olan kimse Osmanlı'da başarılı olur. Baltacı Mehmet Paşa'nın hiçbir tahsiri yoktu. Enderun'da bile okumamıştı. Saray baltacılarındandı. Ama kabiliyetiyle, liyakatiyle sivrildi. Sadrazam oldu. Muvaffak da bir sadrazam oldu. Yani verebilirdi Sinan Ağa'ya. Ama ne olurdu biliyor musunuz? Mimar Sinan olurdu Sinan Paşa. Uzun boyluymuş. Uzun Sinan Paşa. Tavil Sinan Paşa derlerdi muhtemelen.
De
Kayserili Sinan Paşa derlerdi. Ondan sonra çok fazla bir iş yapamazdı. Bir sadrazamlığa getirirdi onu. Entrikalar yüzünden alınırdı. Küserdi. O valilik, bu valilik diye gezerdi. Dünyada hiçbir eser bırakmadan adı da unutulmuş bir şekilde çekilir giderdi. Onun için Sinan Ağa'nın...
Anonim damadı olarak kayıtlara geçer giderdi.
Geçerdi belki Rüstem Paşa gibi ama yapamazdı. Onun için böyle evlenmemeleri daha hayırlı olmuş. Eğer böyle bir aşk var idiyse de aşk olmak suç değil.
Aşk günah sanatı da beslemiş.
Günah da değil. Aşk sanatkarı besler, ilham kaynağı olur. Hazreti Peygamber de diyor kim bir insana aşık olur da aşkını saklar... gayrimeşru bir hale dönüştürmezse Allah ona şehitlik sevabı verir. Olabilir bir insan bir evli kadına aşık olabilir veya evlilik bir kadın bir erkeğe aşık olabilir. Bu insanın elinde olan bir şey değil. Biraz önce söyledik. Ama bunun icabına hareket etmek doğru değildir.
Biz yine aşkı bekarlar arasında kalın.
Evet daha iyidir. Daha
sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tamer Süzer bugünün şanslı ismi Ankara'dan mesaj göndermiş. Ürünün fiyatı 7.90 doğru bilmiş. Artık eşine annesine kime hediye edecekse bilemiyoruz. Silk Beauty El Kremi kendisine hediye olarak gidecek. İyi günlerde kullansın efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.